Ayrım 5, sayfa 91. 4. bölüm. Sosyal kurumlar ve din. A. Sosyal kurumlara genel bakış. Gündelik dilde çocuk esirgeme kurumu örneğinde olduğu gibi çeşitli dernek ve örgütleri adlandırmak için kurum sözcüğünü kullanmaktayız. Ancak sosyolojik açıdan kurum daha farklı bir anlamı işaret etmektedir. Parantez içinde güçlü 2011-1. Genel olarak kurum, parantez içinde müessese, institution, çoğunluğun benzer şekilde ortaya koyduğu davranış örüntüleridir. Düzenlenmiş kurallar ve ilişkiler bütünü, standartize edilmiş sosyal ilişkiler sistemidir. İşlevleri açısından sosyal kurumu şöyle tanımlayabiliriz. Toplumun temel faaliyetlerinin düzenlenmesi, temel değerlerinin korunması ve toplumsal ihtiyaçlarının, parantez içinde düzen, inanç ve üreme gibi karşılanması için insanlar tarafından oluşturulmuş düzenli ve teşkilatlı sosyal yapılardır. T. Persons gibi fonksiyonalistlere göre toplum içerisinde çok önemli işlevleri bulunan sosyal kurumlar olmadan hiçbir toplum varlığını sürdüremez. Her toplum temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu kurumlara ihtiyaç duyar. Çatışma kuramcıları ise sosyal kurumların seçkinlerin kontrolünde olduğunu, kendi imtiyaz ve çıkarları için bu kurumları kullandığını ileri sürmüşlerdir. Kurumlar, sosyal hayatın içinden fışkıran ve sürekliliği olan en belirgin toplumsal yapı unsurlarıdır. Fonksiyonistlere göre, toplumsal düzeni sağlayan ve toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan kurumlar genellikle şunlardır. Aile, akrabalık kurumu. Evlilik, çoğalma, çocukları sosyalleştirme fonksiyonlarını karşılar. Siyasal kurumlar. Güç ve iktidarın kullanımını düzenler. En temel görevi iç ve dış tehlikelere karşı önlem alarak toplumsal düzeni korumak, asayişi temin etmektir. Ekonomik kurum. Mal ve hizmetlerin üretim ve dağılımını sağlar. Yiyecek, içecek, barınma gibi temel ihtiyaçları karşılar. Dini kurum. Din ve inançlarla ilgili faaliyetleri düzenlerler. Eğitim kurumu, eğitimle ilgili düzenlemeleri yapar. Bazı sosyologlar, din, eğitim ve sanatı kültürel kurumlar adıyla tek başlık altında gösterirler. Günümüzde sağlık ve tıp da önemli bir kurum olma niteliğini elde etmiştir. Özellikle modern toplumlarda insan sağlığını desteklemek için tıbbi sistemler oluşturulmuştur. Tıp, hastalıklarla savaşmaya ve sağlığı geliştirmeye odaklanan bir sosyal kurumdur. İnsanlık tarihinin uzunca bir döneminde sağlık bakımı bireylerin ve ailelerin sorumluluğundaydı. Fakat toplumlar üretmeye ve insanlar uzmanlaşmaya başladıkça bir sosyal kurum olarak tıp yükselmeye başladı. Bugün hala tarım toplum üyeleri sağlığı iyileştirmede geleneksel sağlık pratisyenlerine başvurmaktadır. Parantez içinde Masionis 2012-552. Kurum kavramı dar ve geniş anlamda ele alınabilir. Örneğin ilköğretim, lise ve üniversite dar anlamda kurumdur. Ama bunların hepsi geniş anlamda eğitim kurumunu oluşturur. Toplumsal kurumların temel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz. İlk olarak tüm kurumlar dört kaynaktan kuvvet alır. Kanunlar, örf ve adetler, düşünce ve inançlar, talimat, tüzük ve yönetmelikler. Herhangi bir kurum, bazen sadece bir tanesinden, bazen de birden fazla kaynaktan yararlanmış olabilir. İkincisi, toplumsal kurumlar. Değer yüklüdürler ve bu yüzden değişmeye karşı dirençlidirler. Çok uzun süredir devam eden geleneğe sahip oldukları için kurumlara yönelik bir saldırı ya da eleştiri o toplumdaki üyelerin tepkilerine yol açar. Söz gelimi din kurumunun alt bir kurumu olarak kurban geleneği zorunlu bir ibadet olmamasına karşın İslami toplumsal hafızada güçlü bir kurum olarak yerini almıştır. Dolayısıyla kurbanı değersizleştirici her türlü söylem aşırı derecede toplumsal tepki görebilir. Geleneksel bir toplumda dini alanın dışında olmasına karşın kurumsallaşmış bir gelenek de aynı konumdadır ve ona yönelik olumsuz girişimler de tepki çekebilir. Aynı şekilde Orta Asya Türkmenlerinde kalın denilen başlık adeti Türkmenin büyük depdesturudur. Parantez içinde göreneği. dini bir gerekçeyle de olsa bu adetin eleştirilmesine geleneksel Türkmen toplumu iyi gözle bakmaz. Üçüncüsü, kurumlar sosyo-kültürel yapının temel unsurları olarak birbirleriyle yoğun bir ilişki ve etkileşim içerisindedirler. Söz gelimi, aile, din ve bir ölçüde eğitim kurumları kişilerin siyasal yönelimlerini bir dereceye kadar da olsa belirlerler. Hatta birer siyasal sosyalizasyon odağı olarak iş görürler. Parantez içinde Erkilet 2015-37. Dördüncüsü, her şeye karşın kurumların birbirlerinin amaçlarıyla çatışmayacak tarzda ve belli bir uyum içinde faaliyet göstermeleri beklenir. Biyolojide işlev kavramı neyi ifade ederse, sosyolojide de kurum kavramı onu anlatır. Bir canlı organizmanın farklı organlarının birbirleriyle uyum içinde işlevlerini yapmaları halinde ancak yaşamını sürdürebilmesi gibi toplumda kendisini oluşturan çeşitli kurumların birbiriyle uyum içinde olmaları sayesinde varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilir. Parantez içinde Topçuoğlu 1984-2-42. Bir kurumun ortaya koyduğu norm diğer kurumlarca benimsenmez ve kurumlar arasında belirgin zihniyet farklılıkları ortaya çıkması durumunda anomi ve toplumsal düzensizlikler başlar. Söz gelimi politik bir sistem olarak demokrasinin benimsendiği bir ülkede diğer kurumlar demokrasinin yanlışlığını savunuyorlar ve desteklemiyorlarsa kurumlar arası çatışmalar başlar ve toplumsal düzen bozulur. Parantez içinde Özkalp 19. Nihayet tüm katı görünümlerine ve değişmeye karşı dirençli olmalarına karşın hiçbir kurum başlangıçtaki gibi aynen kalamaz. Zamanla yapısal değişikliklere maruz kalabilir. Din başlangıcından beri insan ilişkilerini belirli formlarda şekillendiren muhtemelen mihver, parantez içinde başat bir kurum olarak her zaman diğer kurumların ayrılmaz bir parçası olarak faaliyette bulunmuştur. B. İktisat kurumu ve din. İktisat, kıt kaynaklarla sonsuz insan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için malların üretim ve dağılımını inceleyen bir bilim olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımla uyumlu olarak standart iktisat düşüncesinin temelini rasyonel ekonomik birey, insan anlayışı oluşturuyor. İnsan rasyoneldir. Her zaman elindeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak kişisel çıkarlarını maksimize etmeye çalışır. Modern fayda kuramının öncülerinden V.S. Jevons, talebin karşılanmasında bir şeyin neden istenip istenmediğine, tüketicinin rasyonel davranıp davranmadığına bakmanın yersiz olduğunu ileri sürer. Bir nesne birey tarafından isteniyorsa birey için yararlı demektir. Dayanıklı düz bir yün giysi yararlı, süslü bir ipekli gereksiz olabilir. Birçokları elmas bir yüzüğün hiçbir yararı olmadığını, bunun yalnızca bir süs eşyası olduğunu söylerler. Aynı şekilde bir tabanca hem iyilik hem kötülük etmeye yarayabilir. Ama bizi ilgilendiren onun istenip istenmediği ve eğer isteniyorsa askeri çaba harcanarak elde edilmesidir. Diğer ayrıntılar iktisatçıyı hiç ilgilendirmez. Parantez içinde Irzık 1998. Modern iktisat toplumsal fayda yerine bireysel çıkarı öncelerken din, emir ve tavsiyeleriyle insan davranışlarını sınırlandırmakta, tüketime yönelik arzularını frenlemektedir. İslam'da faiz, kumar, israf ve kara borsa yasağı bu bağlamda değerlendirilebilir. Elde edilen yıllık kazançtan 40'ta 1'i oranındaki miktarın ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ilkesini getiren zekatta, insanın iktisadi davranışını standartlaştıran bir nitelik taşımaktadır. Dinin müdahil olmadığı durumlarda toplumsal yapı için son derece tehlikeli, dengesiz şişmeler ya da daralmalar başlar. Bir taraftan israf almış başını giderken, diğer taraftan yiyeceğini çöp konteynerlarından toplayan ya da açlıktan ölenler görülebilir. Her insan maddi ve manevi çok çeşitli ihtiyaçları olan bir varlıktır ve onları karşılamak için sürekli çaba gösterir. Maddi ve manevi ihtiyaçlar konsepti insani varoluşun merkezinde yer alır. İhtiyaçları giderilmemiş, potansiyelleri aktüelize olmamış insan tam bir insan değildir. Parantez içinde Irzık. Bu yüzden başlangıçtan beri dünyanın her yerinde insanlar zaman ve enerjilerinin bir kısmını geçinmek için bir kaynak oluşturmaya ayırırlar. Geçinme çabasının dışında ayrıca her yerde insanlar toplumsal, parantez içinde ihvana, dost, hısım ve akrabaya özellikle uluslararası ilişkilerde komşu devletlere yardım etmek için, siyasal, parantez içinde güvenlik için ve çoğunlukla da dini içerikli, törensel, parantez içinde ayin ve ibadetler için bir fona yatırım yaparlar. Bunların tamamı zaman ve masraf gerektirir. Parantez içinde Kodtak 2008-371. Din ve iktisadi hayat arasında bariz bir etkileşim olduğu aşikardır. Ancak modernleşme kuramı diğer kurumlarda olduğu gibi iktisadi kurumda da dinin etkisini görmezden geldi. Batı'da bir kuşak önce din ve iktisadi hayat arasındaki ilişkilere yönelik araştırmalar çoğunlukla kurumsal farklılaşmayı ve sekülerleşmeyi vurgulayan modern toplum görüşü çerçevesinde şekillenmişti. İktisadi davranışa ilişkin araştırmalar dine nadiren dikkat çekiyor, din araştırmaları da iktisadi etkinliklere nadiren ilgileniyordu. Modernleşme kuramları dinin politik ve ekonomik alanlarda dahil diğer kurumlardan giderek farklılaşacağını ileri sürdü. Bu kuramlar geniş toplumsal yaşamda davranışların dini etkilerden tamamen ayrılarak dinin özelleşmekte olduğunu savundu. Ancak çağdaş iktisadi, sosyoloji ve ilgili alt disiplinlerde dine ya da dini bilimlerden elde edilen kavramlara ilgi ve yakınlaşmanın baş göstermiş olduğu aşikardır. Parantez içinde Woodnow 2005-603-169. 1. İslami miras. İslam, toplumsal hayatın gerçeklerini, insanların ihtiyaçlarını dikkate aldığı için canlı bir şekilde dünyaya egemen olmayı arzu eder. Kur'an, müminin izzetinden, çalışmanın öneminden, en ince ayrıntıya kadar miras hukuku ilkelerinden, hak yolunda cihattan, ilahi kelimetullah uğrunda her türlü kuvveti hazırlamaktan, zekat verme ve yardımlaşmanın gerekliliğinden söz eder. Münafikkun 63-8, Tevbe 9-41, Enfal 8-60. Bütün bunlar çalışıp kazanmadan, dünyaya önem vermeden başarılamayacak hususlardır. Birçok ayette çalışma doğrudan veya dolaylı olarak teşvik edilir. İnsanlığın seçkin kişileri olan peygamberler sadece manevi bir önder değil, aynı zamanda örnek işçiler olarak da gösterilir. Parantez içinde Akpınar 2008, Ayas 1994. Söz gelimi, Hazreti Nuh gemi imal etmiş, Davut zırh yahma sanatında ustalaşmıştı. Onun oğlu Süleyman, insanların dışındaki cinler, kuşlar gibi mahlukatı çalıştırabilecek bir ilimle mücehhezdi. Yusuf başarılı bir maliyeciydi. Genç Musa'nın 8 veya 10 yıl süreyle yanında ücretli işçi olarak çalışmayı kabul ettiği iki genç kız babası Şuayb tarım ve ziraatle iştigal ediyordu. Parantez içinde Kurt 2010. Hazreti Muhammed çocukluğunda yaptığı kısa çobanlık döneminden sonra ilk gençlik dönemlerinden itibaren Mekke'den Suriye ve Şam'a ulaşan ticari yolculukların içinde etkin bir şekilde yer almıştı. 25 yaşındayken evlendiği Hazreti Hatice de Mekke'nin önde gelen ticari kervanlarından birine sahipti. Böylesine bir içerik ve ilk Müslümanların gerçekleştirdikleri iktisadi etkinlikler, Müslümanlar açısından yaşanılan dünyayı anlamlı hale getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak temel İslami kaynaklara göz atıldığında, din-iktisat ilişkisine dair zengin bir yazının olduğu fark edilir. Arapça bir sözcük olan iktisadın etimolojisine bakıldığında, bu ilişkinin kaynağı hakkında bir fikir edinilebilir. İktisat, türemiş mastar olarak sözlükte, israf ve tefritten sakınmak, aşırılıktan uzak olmak, dengeli harcamak, cüsseli veya zayıf değil, vasat olmak gibi anlamlara gelmektedir. Ortak payda dengeli, normal ve vasat olmaktır. İktisadın türediği üçlü kök yapısının, parantez içinde K, S, D, karşılıkları ise, birine itimat etmek, güvenmek, adaletle hükmetmek, yürüyüşünde mutedil ve düzgün olmaktır. Kök anlamların dini kavramlarla doğrudan yakınlığı kolaylıkla görülebilir. Zira kast'ın Kur'an'daki kullanımlarından biri orta ve doğru, iktisadın ismi faili muktesit ise orta yolu izleyen anlamında kullanılır. Arapçada tasarruf yapan kimseye yine muktesit, modern anlamdaki ekonomiste ise iktisadi denir. Hazreti Peygamber iktisadi davranışın peygamberlikten bir parça olduğunu ve iktisat üzere yaşayanın fakir düşmeyeceğini belirtmiştir. İmam Buhari, ibadet ve amellerde ivedilik, çokluk ve aşırılık yerine az bile olsa sürekliliği vurgulayan başlığa iktisat ve işte devamlılık başlığını vermiştir. Bu kavram sünnette her işte itidal üzere hareket etmeyi ifade etmektedir. Hazreti Peygamber temel ödevlerini ihmal ederek kendilerini sürekli ibadete veren kimseleri hoş karşılamıyor ve onlara size iktisat gerek diyordu. Parantez içinde Kurt 2009. İmam Gazali de itikata dair yazdığı kitabına El İktisat Fil İtikat parantez içinde itikatte ölçülü olmak adını uygun görmüştü. Neredeyse tüm fıkıh kitapları içinde dinle bağlantılı iktisadi konuların yer almasının mantığı şimdi daha iyi anlaşılabilir. Hanefi müçtehitlerinden İmameyn parantez içinde iki imam ünvanlı İmam Ebu Yusuf'un parantez içinde 731-798 fergi hukukunu ele alan Kitabul Haraç ile İmam Muhammed Eş-Şeybani'nin parantez içinde 749-805 kazançlara ilişkin Kitabul Kesb'i burada özellikle zikredilmesi gereken müstakil eserlerdir. Kendisinden zühdle ilgili bir kitap yazması istendiğinde Muhammed Eş-Şeybani'nin alışveriş parantez içinde büyü kitabını yazdık ya diye karşılık vermesi anlamlıdır. Soru ile cevap arasında ilişki kurmak hiç de zor değil. O, bununla yapılan işlerin güzel ve faydalı olmasının ölçütünün, kazancın temiz ve helal yollardan olmasına bağlı olduğunu kastetmişti. Parantez içinde, Duran, 2007. İbni Haldun. İslam dünyası, 15. asrın sonlarında din-iktisat ilişkisine dair önemli temalar içeren İbni Haldun'un mukaddimesiyle tanıştı. İbni Haldun, üretilen mal ve hizmetlerin değerinin insan emeğinin değerine denk olduğu görüşünü düşünce tarihinde ilk defa seslendiren kimse olarak tarihe geçti. Son zamanlarda bazı yerli sosyalist ve Marksistler, sosyal olayların oluşumunda ekonomik etkenlere dikkat çektiği ve yaklaşımında diyalektik materyalizmle benzerlikler bulunduğu düşüncesiyle tarihi maddeciliğin gelişmesi sürecinde onun çok önemli bir yer işgal ettiğini öne sürmektedirler. Marksist çizgide yayın yapan Bilim ve Ütopya parantez içinde Mart 1999 dergisi İslam'ın Marx'ı İbni Haldun başlığını manşet yapmıştı. Coğrafya, iklim gibi maddi koşullarla birlikte ekonomik koşulların sosyal olaylara olan etkisi onun teorisinde başat bir yer tutar. Toplumların bedevi ve hadari şeklinde iki temel kategoriye ayrılması ekonomik koşulların bir sonucudur. Ekonomik koşulların gelişmesiyle birlikte toplum zamanla bedevi karakterden hadari karaktere bürünür. Yine onun çok önem verdiği asabiyet de bedevilikteki ekonomik ortamın ürünüdür. Asabiyetin kaynağını bedevilerin ancak zorunlu üretim ve tüketim maddeleriyle varlıklarını sürdürdükleri zor hayat şartları sağlar. Hayat şartlarının çetinliği nispetinde asabiyet bağları güçlenir, kolaylığı nispetinde de gevşer. Hayatın idamesi bedevilikte çetin, hadarilikte kolaydır. Hadarileşmiş bir hayat içinde asabiyet tedricen zayıflar ve zamanla yok olur. Toplumların ve tarihin itici gücü olan asabiyet, ekonomik koşullar altında inkişaf eder veya çürür. Parantez içinde 1.146-148. Ekonomik etkenler, üretim ve tüketim biçimleri kategorik olarak bedevi hadari tarzında sadece toplumsal yapıyı değil, aynı zamanda toplumların bedensel, zihinsel, dini ve ahlaki karakterlerini de doğrudan etkilemektedir. Parantez içinde 1.870. Çeşitli yiyecek maddelerinden mahrum olarak verimsiz alanlarda yaşayan bedeviler, genellikle verimli ovalarda bolluk içinde yaşayanlara göre daha insicamlı vücutlara ve ahlaka sahip olurlar. Kırlarda yaşayan halkın renkleri daha saf, bedenleri daha temiz, vücut yapıları daha insicamlı ve daha güzel, ahlakları ifrat ve tefritten daha uzak ve bir şeyi idrak konusunda zihinleri daha keskindir. Parantez içinde 1.343. İbni Haldun'un teorisinde coğrafya neredeyse bir kader olarak tasvir edilir. İçinde yaşadıkları zor fiziki ve ekonomik koşulların etkisiyle Bedeviler, Hadarilerden daha dayanıklı ve cesurdurlar. Bunun nedenlerinden birisi, Hadarilerin kendi güvenliklerini kurumsal yapılara havale etmekten doğan tembellikleridir. Hadariler, nimet ve refah denizine dalmışlar, mallarını ve canlarını savunma işini emniyet güçlerine havale ederek kendilerini kuşatan surların ve kale duvarlarının arkasında gaflet uykusuna dalmışlardır. Parantez içinde 1-424. İkinci neden, Bedevilerin şiddet ve cezaya dayalı eğitsel ve hukuki düzenin etkisine maruz kalmamış olmalarıdır. Hukuki düzenin şiddet ve ceza yöntemiyle ayakta tutulmaya çalışılması durumunda Hadarilerin metanet ve mukavemeti tümden yok olur. Şiddet ve baskıyla tatbik edilen eğitim de öğrencilerin metanetinden çok şey eksiltir. Parantez içinde 1-427-428. İbn Haldun, parantez içinde 1-420, fıtrat hadisini göz önünde tutarak sosyal refahın hazcılığı, tembelliği ve cinsel sapmaları üretmesinden ötürü Hadarilere göre Bedevilerin hayra daha yakın olduğunu söyler ve bunun sebebini de şöyle açıklar. Kişi ilk fıtratı üzerine bulunursa kendisine gelen şeyleri kabule hazır bir durumda olur. Hayır veya şer onun üzerinde yerleşir. Hayır veya şerre ait iki huydan biri hangi ölçüde nefse gelir ve yerleşirse nefs diğerinden o ölçüde uzaklaşmış olur. Hadariler çeşit çeşit haz ve zevklerle, dünyevi şehvet ve arzular içinde bulunmakla, maddi çıkarlara yönelmekle birçok huy ve şerle nefisleri kirlenmiştir. Ancak sadece zaruri ihtiyaç maddeleriyle geçinen, refah, lüks ve konfor içerisinde yaşamayan Bedeviler, ilk fıtrata ve tabiata daha yakın olduklarından Hadarilere nispetle kötü huylar onlarda daha azdır. Her iki grup arasında ahlaki yönden görülen bu farklılığın kaynağı gerçekte ekonomik ve politik koşullardır. Ekonomik koşulların bozuk, ticari hayatın ölçüsüz, üretimin ve tüketimin dengesiz, gelir dağılımının gayri adil olduğu, kar getiren ve kazanç temin eden kaynakların adilane paylaşılmadığı toplumlarda sağlam bir ahlaki hayatın bulunmasına imkan yoktur. Çünkü ekonomi alanındaki bozukluk ahlaki çöküntüyü doğurur. Aynı şekilde ekonomi alanının doğruluğu ve dürüstlüğü benzer bir ahlaki yapıyı doğurur. İbn Haldun'un döngüsel teorisine göre şehirlerde yaşayanlar belli bir aşamadan sonra Bedevilerin bilmedikleri türden lüks tüketim maddelerini kullanmaya başlarlar. Bu durum son haddine ulaştığında bedensel arzu ve şehvetlerini tatmin etme güdüsü insanların başlıca hedefleri arasında yer alır ve böylelikle insanlar hem dini hem de dünyevi olarak istikametlerini yitirirler. Lüks ve refah içerisindeki yaşayışları nedeniyle yöneticilerin yozlaşmasını, parantez içinde inkıraz, İbn Haldun, parantez içinde 1-464, İpek böceği analojisiyle açıklar. İpek böceği önce ağını örer, sonra örgüsünü kemale erdirdiğinde ördüğü ağın merkezinde ters çevrilip yok olur gider. Hadaret ve refahta ifrat. Bütün bunların sebebi hadaret ve refahta görülen ifrattır. Bu gibi şeyler iktisadi hayatı ve umranı ifsat eden etkenlerdir. Şehir halkı alışkanlık haline getirdiği lüks tüketim maddelerine ulaşmak ve nefsani arzularını tatmin etmek için şer olan renklere boyanır. Olumsuz şekillere bürünürler. Bu yüzden fısk, şer, sahtekarlık, her türlü hile ve kurnazlığa başvurarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Böyle kimselerin yalana, dolana, kumarbazlığa, adam kandırmaya ve çarpmaya, hırsızlığa, yalan yere yemin etme arsızlığına, tefeciliğe karşı cüretli oldukları ve gözlerini kırpmadan bunları işledikleri görülür. Onlar, refahtan gelen arzu ve hazların sonucu olarak her türlü fısk ve ahlaksızlığı icra ederken namus ve haysiyeti bir tarafa bırakırlar. Böyle hareket ettikçe bahsedilen hususlar onlardan çoğunun adeti, huyu ve karakteri haline gelir. Artık şehir denizi kötü ahlaklı, rezil ve adi kişilerle çalkalanır durur. Şayet bu durum bir şehirde veya millette çoğalır ve yaygınlaşırsa onun harap olması ve inkıraza uğraması, parantez içinde bozulması için Allah'tan izin çıkar ve o şehir medeniyete çöküşe geçerek bir gün daha güçlü asabiye ve ahlaki gayeleri olan işgalciler tarafından ele geçirilir. Parantez içinde 2.867. İkinci, modern klasik miras. Din ve iktisadi hayat arasındaki ilişki öncelikle Marx ile Weber tarafından vurgulandı. Şimdi onların konuyla ilgili görüşlerini kısaca gözden geçirebiliriz. A. Karl Marx, üretim ilişkilerinin yansıması olarak din. Marx ve yakın çalışma arkadaşı Engels'ın görüşüne göre din bir ideoloji biçimidir. Üretim tarzı ve üretim ilişkilerinin belirlediği sosyal altyapı tarafından biçimlendirilmiş ve sosyal üst yapının bir parçasını oluşturan kurumlardan birisidir. Nedensel bir açıklamayla din, biçimi ve içeriği iktisadi şartlar kümesi tarafından belirlenen bağımlı bir değişkendir. Din ve diğer ideoloji biçimleri ezilenlerin edilgenliğini pekiştirici ya da egemenlerin konumlarını meşrulaştırıcı bir işlevle iktisadi şartların arka planında belirgin bir role sahiptir. Marx ve Engels genellikle tarım toplumundan sanayileşmiş topluma dönüşümün kapitalizm ile birlikte sosyal bir ayrışmanın eşliğinde gerçekleştiğini savundular. Ayrışma, üretim araçlarına sahip burjuva ile işi yapan fakat kârına burjuva tarafından el konulduğu için emeğin ürününden tam olarak yararlanamayan proletarya arasındaydı. Burjuvazi ile proletarya arasındaki bu bölünmenin temel sorumlusu dindir. Burjuva için girişimciliğin haklı ödüllerine vurgu yaparak kendi gücünü ve ayrıcalığını meşrulaştırırken, proletarya için ise eşitsizliğin ilahi doğasına ve gelecek hayatın beklenen mükafatlarına inanmaya yol açmakta ve böylelikle onların maruz kaldığı baskının gerçek kaynağını maskeleyerek halkların afyonu haline gelmekteydi. Parantez içinde Woodnow. B. Max Weber, Protestan Ahlakı ve Sekülerleşme. Sosyal tarih alanından hareket eden Weber'in çalışmaları daha çok dini sistemin dini olmayan alanlara, parantez içinde profan, etkilerini belirlemeyi dener. Din-ekonomi ilişkisi açısından iki temel konusu, dini fikirlerin ekonomik davranışı etkisini araştırmak ve sosyal tabaka ile dini fikirler arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Örtük amacının ise Batı kültürünün kendine özgü özelliklerini tespit etmek ve açıklamak olduğu söylenebilir. O, bunu yaparken Batı'nın rasyonel görüntüsünü daha iyi ortaya koyabilmek için olumsuz anlamlar yüklediği, doğudan da karşıtlık, parantez içinde kontrast tarzında söz eder. Diğer dinler daha ziyade mistisizme ya da uhrevi beklentilere dikkat çekiyorken, Weber'in dünyevi asketizm olarak isimlendirdiği protestanlık ve diğer inanç formları rasyonel iktisadi davranışa yol açmıştı. Weber, sadece dinin sosyoekonomik yapıya değil, sosyoekonomik yapının da din üzerinde etkisinin olduğunu belirten protestan ahlakı teziyle ünlendi. Protestan ahlakı kavramının aslında John Calvin'in parantez içinde 1509-1574 insanın ödevi Tanrı'nın ünü için çalışmak ve yeryüzünde Tanrı'nın krallığını kurmaktır sözünden mülhem olduğu da belirtilir. Çalışmada Alman yöntemi. Sosyal bilimlerde din ve ekonomi arasında ilişki kuran ilk düşünür olarak Weber'in adı zikredilir. Bununla birlikte Weber öncesinde Dostoyevski'nin parantez içinde 1821-1881 kumarbazında da konuyla ilgili görüşlere rastlamak mümkündür. Burada oldukça alaylı bir üslupla kutsal kitap sermaye birikiminden ve dürüst bir çalışmayla birikim yapan Alman yönteminden söz edilir. Bu Ruslarda görülmeyen sadece Almanlara özgü bir servet biriktirme biçimidir. Weber burada geçen Alman yöntemini daha sonra yücelterek protestan ahlakına dönüştürmüş gibi görünür. Serüvenci, sömürgeci kapitalizm ile çağdaş endüstriyel kapitalizm arasında ayrım yapan Weber, çağdaş endüstriyel kapitalizmi bir değer olarak kabul eder. Onun bir ideal tip olarak kullandığı kapitalist ruh kavramı şunları içerir. Sıkı çalışma, israf ve lüksten kaçınma, ekonomik kaynakların dikkatli kullanımı, kazancı sadece mesleki başarının değil, kişisel erdemin de göstergesi olarak görme. Weber, protestan, parantez içinde özellikle Calvinist ahlakı ile kapitalist düşünce arasında bir ilişki tespit eder. Calvinist, Protestan ahlakının kapitalizm ortaya çıkışındaki etkilerden söz eder. Aslında Weber, kapitalizmin oluşumunda tek faktör olarak Protestan ahlakını zikretmiş değildir. Onun bu tezle yapmaya çalıştığı şey, kapitalizmin oluşumunda rol alan aktörlerin zihniyet dünyaları ile belli sosyal olgular arasında karşılıklı bir etkileşimin, bir gönül yakınlığının, parantez içinde elective affinity, olduğunu söylemekten ibaretti. Protestan öğretinin özüne göre, insanlar çalışmayı ibadet bilmeli, zamanı boşa geçirmekten ve dünyevi zevklere dalmaktan sakınmalı ve Tanrı'nın egemenliğini arttırmak için çaba göstermelidirler. Zenginlikler birikmeli, fakat zevk ve doyum yerine Tanrı'nın egemenliğini kanıtlayıcı bir doğrultuda, diğer insanların çıkarı ve mutluluğu için kullanılmalıdır. Weber açısından bu tür inançlar bir ekonomik anlayış ve tutumu belirlemekte, sermaye birikimi, yatırım ve girişim gibi kapitalizme özgü davranışları açıklamaktadır. Kutsal meslek. Kapitalizmin hareket noktası mesleğini düşünme, irrasyonel olarak kendini mesleğine adamadır. Meslek anlayışının kaynağında ise dini tasarım olduğu açıktır. Çalışma, Tanrı tarafından verilen temel bir dini görev, bir meslek, parantez içinde vocation ya da çağrı, parantez içinde ink calling on beruf olarak algılanır. Böylesine anlamlı bir görev ve meslek aracılığıyla Tanrı yüceltilir. Bireyin ruhu koruma altına alınır. Bunun inkarı ilahi bir yaptırıma ve edebi bir kınamaya yol açar. Parantez içinde Weber 1985-89. Sözcüğün Arapça ve Türkçedeki kullanımı da benzer bir anlama sahiptir. Meslek ile aynı kökten gelen sülük, mastarı ya da seyri sülük deyimi, erdemli bir yola ya da tasavvufa girme anlamında bütünüyle mistik bir kavramdır. Parantez içinde Ülgener 1981-42. İlk protestanlara göre meslek uğraşısı Tanrı'nın verdiği bir ödev, daha doğrusu tek ödevdir. İlk dönemlerde protestan konsilinin münzevi tarikatları yasaklaması, büyük ihtimalle dünyevi çalışmanın bireye Tanrı'nın emri olarak kabul edilmesindendir. Esasen protestanların çalışmaya gösterdikleri ilginin temelinde Calvinist kader, parantez içinde alın yazısı predestination anlayışından kaynaklanan daha derin anlamlar yatmaktadır. Bu inanç, kişinin nihai kaderinin doğmadan önce seçilmiş, parantez içinde kurtuluşa ermiş veya lanetlenmiş olarak belirlenmesidir. Kişinin nasıl davrandığı fark etmez. Onun kaderi kararlaştırılmıştır ve değiştirilemez. Calvinistler bunlardan hangisinde yer aldıklarını bilememe, tedirginliğini yaşamalarından ötürü, ister istemez seçilenler arasında olduklarını gösteren işaretleri araştıracaklardır. Bunun gibi bir belirsizlikle yüzleşen Püritenler, sıkı çalışma, hizmet, vakar ve ahlaki disiplinin Tanrı'ya itaat etme yolları ve bu tarz davranışlar sayesinde elde edilen maddi başarının da Tanrı'nın kendilerine bahşettiği lütfu, keremi olduğuna inandılar. Parantez içinde Woodnow. Dolayısıyla kader açmazının çözümü, kuşkuların giderilmesi amacıyla yoğun dünyevi faaliyetler alanına yönelik Tanrı'nın çağrısına icabet etmekti. Bütün inananlar metotlu, disiplinli ve çileci, parantez içinde asketik, bir yaşantıya yönelmeliydiler. Zira disiplinli bir çalışma, başarı ve yüksek performans, Tanrı'nın inayetinin ve onun tarafından seçilmişliğin bir göstergesidir. Püriten açısından zamanı boşa harcamak, günahların ilki ve en büyüğüdür. Çünkü boşa geçen her saat Tanrı'nın takdirini kazanmak için çalışma süresinden bir kayıptır. Ancak zenginliğin başlı başına bir amaç haline gelmesi günah olarak görülür. Zira zevke ve bedensel ayartmalara yöneltecektir. Tanrı'nın inayetiyle ve sıkı çalışarak zengin olanlar, onu sorumluluk içinde kullanmakla yükümlüdürler. Parantez içinde Turner 2010-247. Puritanizm, temizlenme anlamına gelen Latince kökenli bir kavramdır. 16. yüzyılda İngiliz protestanlar arasında çıkan dini bir hareketin ismidir. Dinin ilk ve saf haline dönmesi gerektiğini savunan Püritenler, İslam dünyasında Selefi düşünceyi ve Vahhabi hareketini çağrıştırmaktadırlar. Parantez içinde Kirman 2004-183. Genel anlamıyla duygusal dindarlık olarak anlaşılan Pietizm, 17. asrın sonlarına doğru Almanya'da Protestanlığa yeni bir ruh vermek amacıyla başlatılan Lutherci bir kilise hareketini ifade eder. Kapitalist ruhun gelişmesini belirleyicisi, Kalvinizm, Pürtanizm ve kısmen Pietizm olarak şekillenmiş olan asketik protestanlıktır. Weber de asketizm, parantez içinde riyazet, züht ahlakı, dünyada başarılı olabilmek için zevk ve sefadan vazgeçip başa gelen her türlü sıkıntıya katlanma, dünya uğruna çile çekme ahlakıdır. Bu dünyevi çileciliktir. Parantez içinde worldly asketizm. Böylelikle uhrevi çilecilik, parantez içinde otherworldly asketizm, manastır hücrelerinden meslek hayatına taşınmakta ve dünyevi ahlaka egemen olmaktadır. İnanmış bir Calvinist ve Püriten, devamlı çalışmayı, Tanrı'nın emri ve dini aranmışlığının vasıtası olarak benimsemesi sebebiyle kapitalist ruhun taşıyıcısı olmuştur. Nitekim dünyevi başarıya ulaşan kapitalist ruh, gelişmesini tamamladıktan sonra bu dini dayanağından vazgeçmiş, demir kafese, parantez içinde iron cage, oluşan bürokratik ve seküler bir dünyaya adım atılmıştır. Modern dünyada dinsel çileciliğin ruhu kafesten kaçmıştır. Şimdi maddi temellere dayanan muzaffer kapitalizmin başlangıçta manivela işlevi gören dinsel çileciliğe artık ihtiyacı kalmamış, parantez içinde Weber 1958, 155, 124, dünya büyüsünden kurtulmuş, parantez içinde disenchantment ve toplum sekülerleşmiştir. Büyüden kurtulan kapitalist toplum, Marx'ın yabancılaşma kuramını destekler tarzda makine gibi anlam, değer ve duygudan yoksun, akılcı prosedürle işleyen kalpsiz ve ruhsuz çarklar haline dönüşmüştür. Weber, Protestanlığın paradoksal bir şekilde sekülerleşmesinin yolunu açtığından ve bu vesileyle kendi ölüm fermanını yazmış olduğundan kuşkusuz haberdardı. Protestanlık büyüyü ortadan kaldırarak kutsal ile seküler olanın arasına açık bir şekilde ayırarak eski kutsal evrenini yıkmış, ortaçağ insanını büyüsel ve ayinsel elbiselerden soymuştu. Tanrı'nın haşyet uyandıran yüceliğine vurgu yaparken sema ile yer arasındaki bağı koparmıştı. Parantez içinde Turner 1974 206, Berger 1993 174. Başlangıçta öyle bir niyet taşımasa da Protestan ahlakı nihai anlamda pazarın acımasız güçlerinin önünde değerlerinden soyunmuş, Homo economicus'un ortaya çıkmasında ve liberalizmin temel sloganı Adam Smith, parantez içinde 1723-1790 tarafından söylenen "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler." parantez içinde "Laissez faire, laissez passer" anlayışının pratiğe geçmesinde istem dışı kazara gerekli zemini sağlamıştı. Alman erdeminin sonuçları. Dostoyevski'nin Kumarbazı'nda ataerkil Alman çalışma yöntemi ve erdemi sayesinde oluşan bir ya da 200 yıllık sermaye birikiminin sonuçları dramatize edilmektedir. Bir baba, parantez içinde Vater, otoritesi altında öküzler gibi çalışan, Yahudiler gibi para istif eden aileler. Burada her aile Vater'ın kulu kölesi olmuştur. Diyelim ki Vater birkaç gulden biriktirdi. Kendi sanatını ya da toprağını büyük oğluna devretmeyi düşünür hemen. Kızı ise çeyiz parası yerine hava alır. Çeyiz olmadığı için de koca bulamaz zavallıcık. Küçük oğlana gelince onu ya uşak gibi kullanır ya da paralı asker olarak satar. Bundan sağlanan para da baba sermayesine katılır. Bütün bunlar tek bir neden adına, aşırıya vardırılmış dürüstlük adına yapılır. Hatta küçük oğlanın bile dürüstlük adına satıldığından en ufak bir kuşkusu yoktur. Ne ideal bir çözüm. Kurban bile sunağa sevine sevine gidiyor. Büyük oğlan için de işler hiç tıkırında gitmez. Onun da gönlünde yatan ama parayı bir türlü denkleştiremediği için evlenemediği bir amelçeni vardır. Kız olsun, oğlan olsun tüm erdemleriyle uslu uslu beklerler ve güle oynaya kurban olacakları sunağa giderler. Amelçenin avurtları günden güne çöker. Zavallıcık bir kız kurusu olup çıkar. Sonunda, yani 20 yıl sonra dürüstlük ve erdem sayesinde para birikmiş ve sermaye şişkinleşmiştir. Ne var ki oğlu 40, pörsük, kırmızı burunlu amelçen 35 yaşına ulaşmıştır. Vater ölünce artık erdemli bir Vater olma sırası büyük oğlanındır. aynı öykü sil baştan yaşanır. 5-6 kuşak sonra bu aileden bir Baron Rothschild ya da şeytan bilir, artık kim bilir ne çıkar. Sonuç olarak dini fikirlerin ekonomik davranışı etkilediği görüşü sebebiyle Weber'i Karl Marx'ın antitezi olarak görenler olmuştur. Doğrusu Weber'in 100 yıl başında yaygın Marksist analiz biçimlerini çürütmeye çalıştığı açıktır. Sosyolojinin dikkat çeken özelliklerinden birisi, çalışmalarında nadiren atıfta bulunduğu Marx'ı ve Marksizmi çok basitleştirici olduğu ve doğası gereği bilimsel değil, hayali, parantez içinde ütopik olduğu için reddetmesidir. Marx'a karşı Weber. Protestan değerleri ile kapitalizmin gelişimi arasındaki bağlantıyı gösterse de, Weber, Marx'ın sözünü ettiği maddi faktörlerin önemini yadsımaz. Marksistlerin bütün sosyal değişim dinamiğini ekonomik faktörlere bağlamasına karşılık, kendisinin tam aksine protestan ahlakı teziyle dine bağladığına dair yersiz bir şöhret kazanmıştır. Weber'in bu bağlamda bütün yaptığı, sosyal eylemin sadece tek bir faktörle anlaşılamayacağını, belli sosyal olayların birçok faktörün etkisiyle ortaya çıktığını ve sosyal olgular arasında karşılıklı etkileşim olduğunu göstermeye çalışmaktan ibarettir. Bu nedenle Weber'in sosyal olayların oluşumunda sadece dinin etkili olduğunu ileri süren idealist bir sosyolog olarak tanımlanması doğru değildir. Weber, dine sadece bir olgu olarak bakmış ve kapitalist sistemde dinin marjinalleşeceğini ya da tamamen ortadan kaybolacağını da ileri sürmekten geri kalmamıştır. Aydınlanma geleneğinin etkileri Marx kadar onun üzerinde de belirgin bir şekilde görülür. Her ikisi de modern toplumun ortaya çıkışı ile ilgili yapısal faktörler konusunda fikir birliği içindedir. Marx'ın çalışmasında üretim araçlarının kontrolleri altında tutamadıkları için insanlar yabancılaşırken, Weber'in çalışmasında kendilerini güçlü bürokrasilerin yarattığı demir kafes içinde bulurlar. Parantez içinde Turner 198. Son dönemlerde bu alanda dikkat çeken temalardan biri, kapital sermayeden farklı içerikli olarak sosyal bilimlerde sermaye kavramlarının kullanılmaya başlamasıdır. Ayrım sonu. Sayfa 106.